Herkese selamlar. 19 Ocak 2022 Çarşamba bugün Ukrayna videosuyla yeniden karşınızdayım. Geçtiğimiz haftalarda da Ukrayna ile ilgili bir video çekmiştim. Ancak bugünlerde olay artık daha böyle siyasi çözüm bulmaktan ziyade askeri bir çözüme doğru, yani daha bir böyle işgal, Rusya'nın işgaline doğru, bölgede patlak verecek bir savaşa doğru evriliyor. Videonun başında hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Beğeni ve yorumlar daha geniş bir kitleye ulaşabilmemiz için oldukça önemli. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı sizden talep ediyorum. Diyorum ve ardından hemen videoya geçiyorum. Şimdi bu videoda ne konuşacağız? Ben yine kısa kısa notlar aldım, ancak olayın arka planını geçmiş videolarda zaten bahsetmiştik. Gündem yayınlarında da bu konulara değiniyoruz. Ben biraz daha güncel konulardan, hatta bugünden, yani çok daha güncelden bahsedeceğim ve nereye doğru evrilebileceğinden ve gerçekten Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş var mı? Böyle bir şey olursa bunun neticesinde neler olabilir? Ne kadar sürer vesaire gibi konulardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi ilk başta kısa kısa aldığım notlardan bahsetmek istiyorum. Rusya'nın sertleşen açıklamaları. Evet arkadaşlar, geçtiğimiz dönemlerde baktığınızda Rusya sadece batı sınırlarında işte Avrupa Birliği üyesi ve NATO üyesi bir ülke istemediğini, bunu da nereden çıkartıyordu? Ukrayna'nın batıya yakınlaşmasından çıkartıyordu. Böyle bir ülke istemediğini, dolayısıyla bu yönde ciddi bir talebinin olduğunu kamuoyuna deklare etmek adına batı sınırlarına ciddi askeri sevkiyatlar yapmaya başlamıştı, bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemde de. Ve bu sevkiyatların artık bugüne gelindiğinde, Ocak ayının 19'u itibariyle artık gerçekten Ukrayna'yı işgal edebilecek, o işgalin başlangıç fitilini ateşleyebilecek bir potansiyele ulaştığını gözlemliyoruz. Hatta Rusya bununla yetinmiyor. Daha kuzeydeki bazı askeri güçlerini de Ukrayna sınırına, yani güneye doğru indirmeye başladı. Buraya uzun menzilli balistik füze sevkiyatları da yapmaya başladı. Ki bunların hepsine baktığınızda gerçekten artık Ukrayna, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin siyasi bir çözüm bulmaktan ziyade daha çok bir askeri, bir savaş, bir çatışma riski taşıdığı daha ciddi bir şekilde artık konuşulmaya başlandı. Ki biz geçtiğimiz yayınlarda, ben kendi videolarımda da bunu net olarak göremiyorduk. Yani şu anda tabii ki yine tam %100 böyle olacak diyemiyoruz, ama daha fazla çatışmalardan bahsetmeye başladık. Şimdi geçtiğimiz yılın Kasım ayında hatırlayacak olursanız, Ukrayna Savunma ve İstihbarat Ajansı Rusya'nın önümüzdeki Ocak ayında Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını haberleştirip, bunu böyle bir rapor sunup bununla ilgili maddeler sıralamıştı. Bu maddelerden birincisi mesela çok dikkat çekiciydi. Rus ordusu Ukrayna'nın merkezi yönetiminin kontrolünden çıkan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde köprü başı yaparak hava saldırıları ve top ateşi eşliğinde Doğu Ukrayna'yı işgal edecek ve Dnieper nehrine ulaşmasını hedefleyecek. Hemen nehri de şurada göstereyim arkadaşlar. Dnieper nehri de burası. Yani Ukrayna Kiev'in de içinden geçen bir nehirden bahsediyoruz. Hemen şurada da zaten Moskova, Luhansk ve Donetsk bölgesi de burada. Bu böyle bir kenarda dursun. Evet, onun ardından ikinci de Kırım ve deniz yönünden saldırılarla Ukrayna Karadeniz sahilini baştan başa işgal edecek. Tabii bunlar Ukrayna'nın Karadeniz sahili baştan başa işgal edilecek. Tabii ki bunlar Ukrayna'nın kendi istihbarat raporlarına dayandırdığı bir takım bilgiler. Ancak özellikle Rusya'nın işgale başlamasıyla birlikte Dnieper nehrine kadar ulaşması, az önce gösterdiğim şu nehre kadar ulaşma ihtimali, artık bu nehre kadar ulaşması demek başkenti, yani Kiev'i ele geçirmesi anlamına da geliyor. Ki burada artık bu söylenti daha fazla dillendirilmeye başlandı. Bununla ilgili aynı dönem içerisinde şu anda ekranda gördüğünüz bazı haritalarda servis edilmişti. Ben bunları linklerin de açıklamalar kısmına eklerim, oradan da bakabilirsiniz. Ve tabii ki Rusya'nın burada şu an ekranda da gördüğünüz gibi, yani bir işgal hareketini, bir savaşı, bir çatışmayı başlatabilmesi için bir bahane üretmesi gerekecek. Bununla ilgili de Rusya'nın Ukrayna'ya işgale zemin hazırlamak için sahte saldırılar planladığına dair de haberler kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Yani durup dururken girmekten ziyade ilk başta Rusya'nın, eğer ki işgal planı gerçekten ciddiyse, bunu yapacaksa, bir takım bahaneler ürettiğini de göreceğiz. Ve bunu da ilerleyen, artık bu bahaneler ürettiğini gördüğümüz zaman olayın daha ciddi bir boyuta ulaştığını da anlamış olacağız. Bu da birkaç gün önceki dünkü haberde daha doğrusu İngiltere'nin Ukrayna'ya silah sevkiyat yaptı. Hatta bu silah sevkiyatını yaparken farklı hava yolları, farklı hava hattını kullandı, hava sahalarını kullandı. Almanya'nınkini kullanmadığı mesela, çünkü Almanya'nın bu işe dahil olmak istemediği vesaire gibi şeyler de kamuoyunun gündemine yansımıştı. Burada da Ukrayna'ya gönderilen silahlar arasında antitank füzeleri, Javelin füzelerin olduğu da ifade ediliyor. Tabii ki bunlar iddiadan ibaret. Bunu da ifade etmek lazım. Nitekim Ukrayna'ya baktığınız zaman Ukrayna savunma güçlerinin hep böyle Javelin'lerle poz verdi. Antitank füzeleriyle poz verdi. Buna klipler çekti. İşte tanklara atışlar yapıldı bu füzelerle filan. Bu füzeler çok ön plana çıkartıldı ama ne derece etkin olabilir Rusya karşısında? Ya tabii ki belli bir şey yapılabilir. Belli bir düşmanı yormaya yönelik, biraz aksatmaya yönelik hamleler yapılabilir. Ancak savaş Javelin füzelerinden de ibaret değil. Daha fazlası gerekiyor ki nitekim ilerleyen dakikalarda da Rusya ile Ukrayna'nın askeri güçlerine değineceğiz. Şimdi Rusya'nın sertleşen açıklamalarından bahsettim. Hatta Ukrayna'ya yönelik Nazi benzetmeleri de yaptı. Dmitri Peskov'dan gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam bu açıklama ama isimleri karıştırıyor da olabilirim. Kremlin sözcüsü. ABD ve NATO'nun son diplomatik hamleleri ve taraflar arası görüşmeler. Evet, şimdi geçtiğimiz dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve NATO Rusya'yı işte engelleme yönelik bir takım açıklamalar yapıyorlardı. Ancak askeri bir aksiyon almış değillerdi. Yani baktığınız zaman sürekli olarak bir ekonomik yaptırım uygulamayı Rusya'ya işte bunu söylüyorlardı. Çok ağır sonuçlar olur vesaire diyorlardı. Ancak bu ağır sonuçların içerisinde herhangi bir askeri bir olaydan bahsetmiyorlardı. Sadece ekonomik yaptırımlarla Rusya'yı yıpratmak gibi şeylerden bahsediyorlardı. Ancak tabii ki bunlar da Rusya'yı engelleyebilir mi? Bence çok fazla engelleyebilecek şeyler değil. Yani biraz daha şeyi takip ettiğiniz zaman, Rusya'nın hamlelerini takip ettiğinizde, Rusya'nın bu ekonomik uygulamalara, ekonomik yaptırımlara karşı da bazı tedbirler aldığını görüyoruz. Bunlar da önemli. İngiltere ve bazı Baltık ülkelerin Ukrayna'ya silah desteği, işte bundan da bahsettim. Ukrayna yönelik yapılan silah destekleri var. Bunların bir kısmı işte örtülü olarak yapılıyor. Bir kısmı doğrudan kamuoyunun bilgisinde yapılıyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam gene İngiltere'ydi. Özel kuvvet personellerinin, yani ülkeyi karıştırıyor olabilirim ama İngiltere'de öyle hatırlıyorum. Özel kuvvet personelinin Ukrayna'da olduğu, Ukrayna'da bazı işte eğitimler, bazı görüşmeler vesaire yapıldığı, ki bunlar da bize artık çatışmanın oldukça yaklaşmış bir vaziyette olduğunu, tarafların kendilerini daha sıkı bir şekilde çatışma ortamını hazırladığını gösteriyor. İşte Rusya'nın devam eden sevkiyatları, evet bundan bahsetmiştim. Hatta burada şu şeyi de göstereyim, bu İskender M füzeleri vardı. Bunların 500 kilometre menzile sahip olduğu ifade ediliyor. Şimdi bu sevkiyatlar devam ediyor. Evet, uzun zamandır devam ediyor aslına bakarsanız. Bazı videoların fake olduğu da ortaya çıkıyor ama bunlar doğrulanmış olan videolar. Şimdi bu füzelerin de artık bölgeye sevk ediliyor olması artık daha ciddileştiğini gösteren emarelerden bir tanesi aslına bakarsanız. Çünkü biraz daha cephe hattının biraz daha değil, bayağı bir gerisinden, yaklaşık 400-500 kilometre gerisinden bir işgalin başlatılması durumunda bu füzelerle ve diğer topçu bataryalarıyla Ukrayna'nın içlerine oldukça etkin saldırılar gerçekleştirebilir ki bu saldırılarda büyük oranda yoracağı için savunma hattını Ukrayna'nın, Rus askerlerinin karadan ilerleyişine ön açacaktır ki Rusya'nın en büyük taktiğidir. Evet, bütün orduların en büyük taktiği hava ve kara. Kara bombardımanıyla başlar, hava bombardımanıyla devam eder. Ağırlıklı olarak ilk aşamada kara bombardımanıdır tabii ki. Bu şekilde bir ön açma, bir sahayı dövme, ardından da kara birliklerin ilerlemesi sağlanır. Rusya bunu çok daha sert bir biçimde yapmasıyla tanınır. Ki buradan da... evet, bunda ölçek yok. Bunu İskender füzelerinden de bahsettim. Ve Belarus ile ortak tatbikat... bundan da bahsettik. Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ukrayna için işte Kiev'e, bugün Kiev'de olması lazım. Ardından Rusya'yla da bir görüşme gerçekleştirecekler. Ancak Rusya'yla olan görüşmesi Rusya'da olmayacak. Bildiğim kadarıyla Cenevre'de olacaktı. Eğer ki yanlış hatırlamıyorsam burada da geçiyor olması lazım bunun. Evet, Cenevre'de Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya gelecek Blinken. Bunu da hemen aradan çıkartalım ve hemen şuraya Tatbikat için Belarus'a gönderilen Rus askerlerin Ukrayna sınırında konuşlandığı haberi. Ya bunlar oldukça dikkat çekici haberler aslında arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman tam olarak konuşlandıkları noktada burası, hemen aşağıda Kiev'i görüyoruz. Her zaman geçtiğimiz videolarda şeyden bahsetmiştik. Yani burada Belarus yönetimi varlığını bir anlamda Rusya'ya borçlu olan bir yönetim. Ve bir işgal durumunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal durumunda Belarus'un hiçbir şey yapmadan olayları izleyeceğini tabii ki düşünemeyiz. Oradan da bir cephe hattı. Çünkü ne kadar farklı cephe hattına, farklı ve yoğun, yani güçlü ataklarla başlayabileceğiniz cephe hattına böldüğünüz zaman karşı tarafı o kadar yıpratırsınız. Kaldı ki burada saldırıya başlayacak olan, yani taarruza başlayacak olan tarafın da bir üstünlüğü olduğunu da ifade etmek lazım. Tüm bu sevkiyatlar karşısında, işte dedim, Belarus bazı hamleler yapıyor, Rusya büyük hamleler yapıyor. Bunlar karşısında tabii ki Ukrayna'nın bir şey yapmadığını söylemek de mümkün değil. Ancak Ukrayna daha çok savunmaya yönelik hamleler yapıyor. Kaldı ki burada geçtiğimiz videolarda da bahsetmiştim. Yani Ukrayna'nın Rusya karşısında askeri anlamda çok büyük bir şansı yok. Yani hatta hiç şansı yok. Ancak olayların tabii nasıl gelişeceği belli olmadığı için gene de ben biraz bir açık kapı bırakıyorum. Değişen askeri senaryolar demiştik. Başlık olarak yazmışız onu da. Şimdi evet, askeri senaryolar sürekli değişiyor. Şimdi bazı şeylerde, bazı değerlendirmelerde Rusya'nın parça parça, yani işte Ukrayna doğusundan başlayarak belli bölgeleri ele geçirebileceği, belli bölgeleri ilk aşamada işgale başlayabileceği ifade ediliyordu. Ancak son dönemlerde doğrudan işte Belarus'a yapılan sevkiyatlarla ve Ukrayna istihbaratının işte başta okuduğum o raporlarıyla vesaire de bunları birleştirdiğinizde, son dönemde artık Rusya'nın stratejisini parça parçadan daha çok işte doğrudan ilerleyerek, Kiev'e kadar ilerleyerek, bu başta da bahsettiğim gibi Dnieper nehrinin doğusunu tamamen ele geçirme. İlk aşamada bunun ardından da başkente doğru ilerleme çabalarının olabileceği artık konuşulmaya başlandı. Bunlar da oldukça ciddi iddialar. Yani Putin'in evet büyük bir Rusya hayali var. Bunu daha önce de dile getirmişti kendisi. Buradan da baktığınızda eğer böyle bir şeyin olması durumunda gerçekten oldukça büyük bir olay. Ve buna gerekli tepki de verilmiyor. Yani şu anda sadece işte ekonomik yaptırımlardan bahsediyorlar. Ufak tefek askeri hareketlilikler falan var. Ancak kimse burada, Amerika Birleşik Devletleri dahil, kimse Rusya ile böyle konvansiyonel anlamda bir alışılagelmiş böyle bir savaş haline girmeyi istemiyor açıkçası. Çünkü burada Rusya'nın askeri üstünlüğünün oldukça büyük bir caydırıcılığı var. Kiev'in alınması ihtimalinden bahsettim. Ukrayna'nın karşı koyma potansiyeli var mı? Ya şimdi aslında evet, baştan en sonunda söyleyecek şeyi baştan söyleyecek olursak, Ukrayna'nın karşı koyma ihtimali yok arkadaşlar. Yani teknik olarak baktığınızda Rus ordusu ezici bir çoğunlukla Ukrayna'nın içlerine kadar girebilir. Yani teknik anlamda, askeri anlamda bunun, Rusya'nın önünde bu konuda hiçbir engel yok. Ha, bir ay sürer, 2 ay sürer, 1 yıl sürer, fark etmez. Ancak Rusya herhangi bir dış ülkenin müdahalesi, desteği olmadığı sürece Ukrayna'nın doğusundan başlayıp, yani bir anda hani ileriye kadar, işte Almanya'ya kadar, Polonya'da batıya kadar da gidebilir. Önünde bu yönde askeri anlamda, bakın söylüyorum, bir engel yok. Ancak başka ülkelerin müdahil olması, özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu konuda çok çekingen askeri anlamda, ama müdahil olması durumunda tabii ki işler değişebilir. Ama onlar da savaşın daha da büyümesinden, eğer ki böyle bir işgal oluşursa, savaşın daha da büyümesine engel olmak için bu tarz müdahalelerde bulunmayacaklar. Bence en azından şimdilik öyle görünüyor. Kaldı ki bulunsalar dahi, aslında burada Ukrayna ile Rusya arasındaki askeri kıyasın yapılmasından ziyade Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir askeri kıyas yapılacak olursa, bu da oldukça enteresan sonuçlar ortaya koyuyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri baktığınız zaman çok gelişmiş silah teknolojilerine sahip, ancak Rusya da hiç yaman atılmayacak silahlara sahip. Yani özellikle bu hipersonik füzeleri falan Amerika'nın karşı koyamayacağı, yani hava savunmalarını, buna yönelik bir hava savunmalarının olmadığı biliniyor Amerika'nın, Rusya'nın hipersonik füzelerine karşı. İşte tabii ki şöyle bir şey de var. Yani ne Amerika'nın Patriot sistemleri, ne Rusya'nın S-400'leri, hiçbirisi konvansiyonel bir savaş ortamında test edilmiş şeyler değil, silah teknolojileri değil. Nitekim hipersonik füzeler de keza aynı şekilde sadece tatbikatlarda kullanılmış silahlar ve savunma sistemleri. Şimdi tabii bugün baktığınızda ama Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın karşı karşıya gelmesi demek, bu aslında bir anlamda alışılagelmiş konvansiyonel savaşın, konvansiyonel silahların dışında biraz daha işin nükleer boyutunu da gündeme getirebilir. Bu olursa zaten bu tam anlamıyla bir felakete doğru götürür bölgeyi. Ama bu tabii uzak bir ihtimal, en azından şimdilik. Yani Ukrayna ile Rusya'nın askeri anlamda kıyas edilmesi, karşılaştırılması, Rusya'nın ezici bir çoğunlukla bu iş karşılaştırmadan çıkmasına neden olur. Hani o yüzden Ukrayna sürekli olarak işte Javelin füzeleriyle falan bazı gösteriler, işte böyle klipler falan yapıyor. Ama tabii bunlar savaş sahasında çok etkili şeyler olduğu söylenemez. Yani savaşın dengelerini belirleyici şeyler değil bunlar. En azından öyle söyleyeyim. Ve işte savunma hatları oluşturuyorlar. Zelenski'nin, Ukrayna liderinin gelip oralarda bir takım görüntüler vermesi falan, motivasyon artırıcı şeyler tamam, ama bir de işin realite boyutu var. O yüzden de baktığınız zaman Rusya'nın ciddi bir gerek hava gerek karadan ciddi bir üstünlük sahibi olduğunu görüyorsunuz ve inanılmaz bir sevkiyat var. Yani sürekli devam eden bir sevkiyat, farklı bölgelerdeki askeri birliklerin de batı sınırına, Ukrayna sınırına doğru kaydırılması, bunlar oldukça ciddi hamleler aslına bakarsanız. Savaş başlar mı? Başlarsa ne zaman başlar diye başlık var. Tabii ki zamanı kestirmek zor. Rusya her ne kadar bu böyle devasa sevkiyatlar yaparak artık diplomasiyi de aradan çıkarttığını belli anlamda gösterip Ukrayna'yı işgale hevesli olduğunu belli ediyor olsa da bunun tam zamanını vermeyecektir. Eğer böyle bir işgal olacaksa da aniden olacaktır. Ancak arada geçmiş dakikalar, dediğim gibi, bir mazeret, bir şeyler oluşturulması gerekiyor Rusya açısından. Kayıtlara geçmesi için en azından. Yani ne zaman başlayacağını, evet, kestirmek zor olur ama dediğim gibi, yani sevkiyatlar artık bence tamama ermiş durumda. Yani Rusya artık Ukrayna'yı işgale başlayabilecek güçte, ki işgal ilk aşamada başlar, arkadan lojistik de sağlanabilir. Yani arkadan sevkiyatlar bir bakıma zaten durmadan devam edecek. O yüzden bunun, çatışmanın ne kadar süreceği konusu aslında biraz daha konuşulmalı. Eğer ki Rusya böyle bir işgale başlayacaksa bunu da kestirmek oldukça zor. Yani çok uzun bir savaşa da girilebilir. Tabii ki Rusya elinden geldiği, bunu da planlamışlardır eğer bir işgal varsa tabii ki. Çünkü savaşın uzaması demek tarafların, burada özellikle Rusya'nın zayıflaması demek. Yani yıpranması demek. Savaş ne kadar uzarsa özellikle Rusya, çünkü atağı başlatan taraf olduğu için daha fazla yıpranması söz konusu olacak. O yüzden kısa tutmaya çalışacaktır. Ve tabii ki bunlar, olası bir işgal varsa arkadaşlar, bir işgal olacaklarsa A, B, C, D planları hazırlanmış vaziyettedir yani Rusya'nın elinde. Yani gözlerini kapatıp da böyle bir sahaya girecek değiller. Oldukça tecrübeli bir ordudan bahsediyoruz. Burada netice ne olur dedim. Aslında hepsinden de bahsettim. Böyle notlar da almışım arada. Bunların neler olabileceğinden de bahsettik. Ama burada asıl olayımız şu anda gerçekten bu gerilimin bir işgale dönüşüp dönüşmeyeceği. Ama dediğim gibi birkaç ay önceden daha net şu anda konuşabiliyoruz. Yani bir işgali, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgalini daha fazla gündemimize almaya başladık. Askeri sevkiyatlar vesaire artık çok net bir şekilde bize bunu göstermeye başladı. Hatta bölge askeri sevkiyatlara sadece bir sevkiyat deyip de geçmiyoruz tabii ki. Sevkiyatların içerdiği askeri araçlara vesaire baktığınızda, yani bir blöften ziyade bir korkutma, bir diplomatik bir çıkar elde et diplomatik bir baskı aracı olarak kullanmaktan ziyade artık tamamen bu sevkiyatların işgal için, bir askeri harekat için olduğunu da anlıyorsunuz. Burada bir de son bir Rus kaynakların aktardığı, öne sürdüğü bir iddia var. Bu tam doğrulanmış değil. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamada Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimin savaşa neden olmayacağını öngörmüştü. Bu mealde bir açıklama yapmıştı. Ancak tabii ki herkes Erdoğan gibi ılımlı yaklaşmıyor buna. Ben de o kadar ılımlı yaklaşmıyorum. Burada da haberde de gördüğünüz Erdoğan Ukrayna krizini görüşmek için Putin ve Zelenski'yi Türkiye'ye davet etti. Bir iddia tabii bu. Bu açıklama henüz resmi olarak resmiyet kazanmış değil, yani öyle söyleyeyim. Şimdi Erdoğan'ın Türkiye'nin gerçekten ortada bir pozisyonu var. Çünkü Ukrayna ile de arası iyi, Rusya ile de nispeten arası ilişkileri iyi durumda diyebiliriz. Bu bakımdan hani Erdoğan'ın bir taraf tutması, bir taraf seçmesi en azından şu an için gerekmiyor. Yani Türkiye'nin bir taraf seçmesi gerekmiyor. Buradan da eğer ki gerçekten bir şeyler yapabilirlerse bir rol alma, bir rol çalma olarak da isimlendirebiliriz işte Türkiye'nin burada yaptığını. Yani İyi anlamda söylüyorum. İşte burada iki ülkenin arasını uzlaştırma, arasını yapma gibi bir misyon üstlenmeye çalışacak olabilir Türkiye. Ancak tabii ki burada ne derece başarılı olabilir? Bu da yani ben pek mümkün görmüyorum hani böyle bir şey. Yani Türkiye'nin çünkü bu tarz bir etkinliği yok yani sahada. Burada Rusya'nın istediği olacak büyük ihtimalle. Yani bunu net bir şekilde söylemek mümkün. Deyip videoyu sonlandıralım. İlerleyen günlerde farklı gelişmeler olursa özel videolarda, anlık videolarla da bu gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Ben izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.